Ayrım 2. Şili'de gizlice. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 26. İlk şaşkınlık. Kentin görkemi. Pasaport kontrolündeki görevli pasaportumu açtığında yüzüme bakmış olsaydı, sahte bir kimliğim olduğunu mutlaka anlardı. Büroda 3 başvuru masası vardı. Masaların gerisinde üniformalı görevliler oturuyordu. En genç olanının önüne gitmeye karar verdim. En hızlı çalışan oydu. Birbirimizi tanımıyormuşuz gibi yapan Elena öteki kuyruğa girdi. İkimizden biri bir sorunla karşılaşırsa öteki alarm verecekti. Ne var ki bu önlemin gereksiz olduğu anlaşıldı. Çünkü pasaport kontrolündeki görevliler de sokağa çıkma yasağına yakalanmamayı en az bizim kadar istiyorlar. Bu yüzden de belgelere şöyle bir göz atıyorlardı. Benimle ilgilenen görevli belgelerime bakmadı bile. Çünkü Uruguaylıların vize alması gerekmiyordu. Önüne gelen ilk boş sayfaya giriş damgasını vurdu. Pasaportumu bana geri verirken gözlerimin ta içine öyle bir baktı ki bir anda buz kesildim. Teşekkür ederim dedim sesim titremeden. Şili'ye hoş geldiniz diye yanıtladı beni yüzünde geniş bir gülümsemeyle. Bavullarımız öyle çabuk geldi ki dünyanın en modern havaalanlarında bile böylesi bir hıza kolay kolay rastlanmazdı. Önce kendi bavulumu, sonra Elena'nınkini, zaman kazanmak için benim bavulları alıp önden gitmemi kararlaştırmıştık. Aldım. Gümrük çıkışına taşıdım. Oradaki görevli de sokağa çıkma yasağına yakalanmamak için herkes gibi aceleciydi. Bavulları denetleyeceği yerde yolcuları çabuk çabuk geçirip duruyordu. Bavulumu tezgahın üzerine kaldırdığım sırada bana ''Yalnız mı yolculuk ediyorsunuz?'' diye sordu. Yalnız olduğumu söyledim. Elimdeki iki bavula şöyle bir göz attı. ''Pekala, ilerleyin.'' dedi. Ama tam arkamdan biri seslendi. ''Onu kontrol et.'' O ana kadar görmediğim bir kadın görevliydi seslenen. Her zaman rastlanan türde sert görünümlü, sarışın, erkeksi, çift sıra düğmeli ceketiyle üniformalı bir kadın. İçi kadın giysileriyle dolu bir bavulun bende ne aradığını nasıl açıklayacağım o dakikaya kadar aklıma hiç gelmemişti. Ayrıca görevlinin yalnızca bir bavul yüzünden beni onca insan arasından ayırması başka önemli nedenler olduğunu getiriyordu akla. Erkek görevli elbiselerimi yoklarken kadın da pasaportumu istedi ve dikkatle inceledi. Soru soracaklarını biliyordum. Sahte Uruguay aksanımın Şilili kimliğimi gizlemeye yetmeyeceğinden korktuğum için ağzıma bir şeker attım. İlk soruyu erkek görevli sordu. Şili'de ne kadar kalacaksınız efendim? Gerektiği kadar diye geveledim. Ağzımdaki şeker yüzünden ne söylediğimi kendim bile zor anlıyordum. Ama anlaşılan adamın umurunda değildi bu. Öteki bavulu da açmamı istedi. Bavul kilitliydi. Ne yapacağımı bilemiyordum. Gözlerimle Elena'nın nerede olduğunu araştırdım. Hala kuyrukta bekliyor. Yanı başında gelişmekte olan dramın hiç farkında olmadan aldırmazlıkla dikiliyordu orada. Panik içinde verdiğim kararın nelere yol açabileceğini hiç düşünmeden bavulun sahibinin Elena olduğunu söylemek üzereydim ki görevli pasaportumu geri verdi. Bir başka yolcunun bavuluna döndü. Elena'ya bakmak üzere yeniden o tarafa döndüm ama onu göremedim. Ona ne kadar ihtiyacım olduğunu ilk kez anlamıştım. Yalnızca o anda değil, bütün serüvenimiz boyunca ihtiyacım olacaktı ona. Elena'nın o anda görünmez olması, bugün bile hala nedenini açıklayamadığımız bir büyülü olay. Daha sonra bana anlattığına göre, kuyrukta beklerken benim onun bavulunu aldığımı görmüş. Bunun tehlikeli olabileceğini düşünmüş ama sonra benim gümrükten geçtiğimi görünce rahatlamış. Bavullarımızı el arabasına yükleyen hamalın peşine takılarak hemen hemen hiç kimsenin olmadığı bekleme odasından geçtim. Dönüşümün ilk şokunu da işte orada yaşadım. Görmeyi beklediğim askerileştirmeden hiçbir izi yoktu. En ufak bir yoksulluk belirtisi de. Burası 12 yıl önce yağmurlu bir Ekim gecesi çevremdeki dünyanın çözülüp dağıldığını dehşet içinde hissederek sürgün hayatıma başlamak üzere ayrıldığım geniş, kasvetli Los Querillos havaalanı değildi elbette. Burası askeri darbeden önce yalnızca bir kez gelmiş olduğum modern Pudahuel havaalanıydı. Yine de öznel bir izlenim değildi benimkisi. Hiçbir silahlı görevli yoktu ortalıkta. Oysa özellikle de sıkı yönetim zamanında böyle bir şey bekliyordu insan. Nereye baksam renkli reklamlarla dolu, tertemiz, ışıklandırılmış bir havaalanı, içleri ithal mallarla dolu kocaman mağazalar görüyordum. Ne yapacağını bilmeyen yolculara yardımcı olacak bir nöbetçi asker bile yoktu. Havaalanı binasının önündeki taksiler alışıldık hurdalara benzemiyordu. Düzenle sıraya girmiş olan bu otomobillerin hepsi de son model Japon yapımıydı. Ama şimdi gördüklerimden anlam çıkarmanın zamanı değildi. Çantalarımız bir taksiye yüklenmişti. Sokağa çıkma yasağı başlamak üzereydi. Üstelik Elena da görünürlerde yoktu. Şimdi başka bir sorunla karşı karşıyaydım. Koyduğumuz kurallara göre ikimizden biri geride kalacak olursa ötekisi yoluna devam edecek ve bize verilen acil telefon numaralarına not bırakacaktı. Yine de ben tek başıma ayrılmak istemiyordum havaalanından. Üstelik daha kalacağımız oteli bile belirlememiştik. Giriş formuna kalacağım yer olarak El Conquistador'un adını yazmıştım. Orası iş adamlarının yeğlediği bir oteldi. Ayrıca İtalyan film ekibimizin de orada kalacağını biliyordum. Ama bunu Elena'nın da bildiğine emin değildim. Korkudan ve soğuktan tir tir titriyordum. Tam beklemekten vazgeçmek üzereydim ki Elena'nın bana doğru koşarak geldiğini gördüm. Peşinden de sivil giyimli, elinde koyu renk bir pardesü tutan bir adam koşuyordu. Olduğum yerde taş kesilmiş gibi kalmıştım. Sonumuzun geldiğini düşünüyordum. Birden adamın Elena'ya yetiştiğini, gümrük girişinde unuttuğu yağmurluğunu ona uzattığını gördüm. Elena'nın gecikmesine neden olan da az önce beni uğraştıran kadın görevliydi. Elena'nın bavulsuz yolculuk ettiğini görünce onun el çantasında kimlik kartından makyaj malzemelerine kadar ne var ne yoksa karıştırmıştı. Elena'nın çantasındaki Japon malı küçük transistörlü radyonun da bir tür silah olduğu elbette ki kadının aklının ucundan geçemezdi. Ülkedeki direnişçilerle ancak o radyo sayesinde bağlantı kurabilecektik. Elena'nın yarım saati aşkın bir süredir ortada olmadığını düşündüğüm için ben ondan daha çok sarsılmıştım. Ama Elena yalnızca 6 dakika geciktiğine yemin etti. Taksi sürücüsü sokağa çıkma yasağının başlamasına 20 dakika değil de 1 saat 20 dakika kaldığını söyleyince içimiz rahat etti. Saatim Rio de Janeiro saatine ayarlı kalmıştı. Santiago'da saat 22.40'tı. Dondurucu bir soğuk vardı. Bunun için mi geldim buraya? Kente yaklaştıkça dönüşün verdiği sevincin yerini yavaş yavaş bir huzursuzluk duygusu aldı. Eski Los Querilos havaalanına giden yol, harap fabrika binalarının arasından, askeri darbe sırasında kanlı baskılara hedef olmuş yoksul mahallelerden geçerdi. Buna karşılık yeni Pudahuel havaalanına pırıl pırıl aydınlatılmış modern bir otoyoldan gidiliyordu. Diktatörlüğün bir bela olduğuna inanan, sokaklarda, günlük yaşamda ve insanların davranışlarında bu yönetimin açıkça görünen kusurlarını filme almaya ve dünyaya göstermeye hazırlanan benim gibi biri için oldukça kötü bir başlangıçtı bu. Huzursuzluğum yerini gerçek bir hayal kırıklığına bırakmıştı. Daha sonra Elena, son yıllarda Şili'ye birkaç kez gelmiş olmasına karşın kendisinin de tıpkı benim gibi tedirgin olduğunu itiraf etti. Bu duygudan sıyrılmak kolay değildi. Sürgünde bulunduğumuz sırada duyduklarımızın aksine Santiago, mükemmel bir biçimde ışıklandırılmış görkemli anıtları, tertemiz ve düzenli sokaklarıyla ışıl ışıl bir kentti. Üstelik Paris ve New York sokaklarında buradakinden çok daha fazla sayıda silahlı polis göze çarpardı. Paris'teki Eiffel Kulesi'ni inşa eden Gustav Eiffel'in tasarımını yaptığı tarihi merkez istasyondan başlayan bitimsiz Bernardo O'Higgins Bulvarı gözlerimizin önünde bir ışık seli gibi uzanıyordu. Solgun benizli fahişeler bile eskiden olduğu gibi yoksul ve kederli görünmüyorlardı. Birden yan tarafta Moneda Sarayı istenmeyen bir konuk gibi görüntüye giriverdi. Sarayı son gördüğümde darbenin ertesinde küller içinde yanık bir bina iskeleti halindeydi orası. Onarıldıktan ve yeniden kullanıma sunulduktan sonra saray şimdi bir Fransız bahçesinin ucunda yer almış, düşsel bir saraydan farksızdı. Kentin görkemli simgeleri gözlerimin önünden geçiyordu. Ülkenin önde gelen momiyolarının buluşup geleneksel politikaya yön verdikleri Union Kulübü, karanlık pencereleriyle üniversite, ulusal kitaplığın etkileyici ulu binası, Paris adlı çok katlı mağaza. Yanımda oturan Elena, sürücüyü bizi El Conquistador oteline götürmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Sürücü ise bizi büyük bir olasılıkla komisyon alacağı bir başka otele götürmekte ısrarlıydı. Elena adama nazik davranıyor, onu gücendirmemeye, kuşku uyandırmamaya çabalıyordu. Çünkü Santiago'lu taksi sürücülerinin çoğunun polise yataklık ettiği bilinir. Bense öylesine afallamış bir durumdaydım ki Elena'nın çabalarına katkıda bulunamadım. Kentin merkezine yaklaşırken öldürülen ya da ortadan yok olan on binlerce kişiyle sürgüne gönderilen yüz binlerce kişinin kanlarını bu maddi görkemle silmek isteyen diktatörlük rejiminin yapıtlarına hayranlıkla bakmaktan vazgeçtim. Bunun yerine dikkatimi sokaktaki insanların üzerinde topladım. Belki de sokağa çıkma yasağı yaklaştığından olağanüstü hızlı yürüyorlardı. Hiç kimse konuşmuyor, bakışlarını belli bir yöne dikmiyor, el kol hareketi yapmıyor ya da gülümsemiyordu. Hiç kimse ruhsal durumunu ortaya koyacak en ufak bir harekette bile bulunmuyordu. Koyu renkli paltolar giymiş bu insanların her biri yabancı bir kentte yalnızmış izlenimini uyandırıyordu. Yüzleri ifadesizdi. Hiçbir şey okunmuyordu o yüzlerde, korku bile. Benim de ruh halim değişmeye başladı. Taksiden inip kalabalığa karışma dürtüsüne karşı koyamadım. Elena beni vazgeçirmeye çalıştı. Ancak sürücünün konuştuklarımızı duymasından korktuğu için benimle sertçe tartışmadı. Duygularımın tutsağı olmuştum. Taksiyi durdurdum. Aşağı atladım, kapıyı çarptım. Sokağa çıkma yasağı başlamak üzereydi ama hiç aldırmadım. Calle, sokak, Estado, Calle Huérfanos boyunca ve trafiğe kapatılıp yayalara açılmış yeni bir bölgede yürüdüm. Burası Buenos Aires'teki Calle Florida'yı, Roma'daki Via Condotti'yi, Paris'teki Place de Beaubourg'u ve Mexico City'deki Zona Rosa'yı andırıyordu. Diktatörlük yönetiminin sunduğu hoşluklardan biriydi bu. Ne var ki insanı dinlenmeye ve sohbete çağıran banklara, pırıl pırıl ışıklara ve düzenli tarhlardaki bakımlı çiçeklere karşın alttan alta acımasız bir gerçek kendini belli ediyordu. İnsanlar yalnızca sokak köşelerinde durup konuşuyordu. Ama diktatörlüğün her yere uzanan kulaklarının duyamayacağı kadar alçak bir sesle. Seyyar satıcılar ve çok sayıda dilenci çocuk gördüm. Ama dikkatimi en çok çeken şey sonsuz mutluluğun sırrını satmaya çalışan protestan vaizler oldu. Sonra Calle Huérfanos'a saparken ilk kez bir polis memuru görüverdim. Bir karabinero, polis, kaldırımda bir aşağı bir yukarı yürüyor, yakındaki bir nöbetçi kulübesinde de birkaç arkadaşı bekliyordu. Ansızın mideme yumruk yemiş gibi oldum, dizlerimin bağı çözüldü. Bir karabineroyu görmenin bile beni böylesini dehşete düşürmesi öfkelendirmişti beni. Yoldan geçenlere bakarken yüzlerinde beliren tedirgin ifadeyi fark edince polislerin de sinirli olduklarını anladım. Bu da beni biraz olsun avuttu. Sinirli olmakta haklıydılar. Aynı noktada yer alan bir başka nöbetçi kulübesi birkaç gün önce direnişçiler tarafından havaya uçurulmuştu. Özlemini çektiğim yerlerde. Geçmişimin anahtarı buradaydı. Sinemacılık mesleğine adım attığım eski televizyon istasyonuyla görsel işitsel bölüm buradaydı. Hayatımın gidişini yönlendiren sınava girmek üzere doğduğum kasabadan 17 yaşında kalkıp geldiğim tiyatro okulu da. 1970 yılında Halkın Birliği'nin Salvador Allende için gösteriler düzenlediği ve benim de en güç, en buhranlı yıllarımı geçirdiğim yer burasıydı. Birer başyapıt olan filmleri ilk kez izlediğim sinemanın önünden geçtim. Bu filmler içinde belleğimde en çok iz bırakan Hiroşima, sevgilim olmuştu. Tam bu sırada yanımdan geçen biri ıslıkla Pablo Milanes'in Bir Zamanların Kanayan Santiago'sunun sokaklarında Yeniden Yürüyeceğim adlı ezgisini çaldı. İçinde bulunduğum durumu unutup bir an için yeniden kendim oldum. Kim olduğumu açıklamak, adımı haykırmak, yurduma dönmenin hakkım olduğunu bütün dünyaya anlatmak için delice bir dürtü geldi içimden. Sokağa çıkma yasağı başladığı anda otele vardım, ağlıyordum. Giriş kapısını az önce kilitlemişlerdi. Kapıcı kilidi açıp beni içeri aldı. Elena ikimizin de kaydını yaptırmıştı. Odaya girdiğimde portatif radyonun antenini ayarlıyordu. Görünüşü dingindi. Ama ben oda kapısını kapar kapamaz gerçek bir eş gibi kükremeye başladı. Sokağa çıkma yasağının başlamasına birkaç dakika kalıncaya kadar sokaklarda tek başına dolaşma tehlikesine nasıl atıldığımı aklı almıyordu. Ancak ben söylev dinleyecek havada değildim. Ben de gerçek bir koca gibi davranarak dışarı çıktım, kapıyı da çarparak kapattım. Aynı otelde kalan İtalyan ekibini aramaya gittim. İki kat aşağıdaki bir odanın kapısını tıklatırken, bir yandan da 2 ay önce Roma'da ekibin başıyla kararlaştırdığımız uzun parolayı aklımdan geçiriyordum. Uykulu bir ses, "Kim o?" diye sordu. "Cebrail," diye karşılık verdim. "Başka ne?" "Baş melekler." "Aziz Yorgo ile Mikail mi?" Kadının sesi rahatladığını gösteren bir ton alacağına, söylediğim her sözcükte daha da çok titremeye başladı. Bu bana tuhaf geldi. Çünkü İtalya'dayken uzun uzun konuşmuştuk onunla. Sesimi tanıması gerekirdi. Baş meleklerin adlarını onaylamama karşın kadın parolayı uzattıkça uzatıyordu. "Sarko," dedi. Bu söylediği San Sebastian'da çekememiş olduğum filmdeki 4 mevsimin yolcusu baş kahramanın soyadıydı. Ben de adını söyledim. Nikolas. Birçok güç görevde kendini kanıtlamış bir gazeteci olan Gracia hala tatmin olmamıştı. Bu parola oyununu sonsuza kadar sürdürmeyi amaçladığını fark ettim birden. Bu tuhaf sözcük oyununun yandaki odalardan duyulacağından korkuyordum. Kaç metre film çekilecek? Dalga geçmeyi bırak da kapıyı aç diye homurdandım. Ama Gracia sonraki günlerde de tanık olacağım insafsızlığından ödün vermedi. Konuşma tamamlanmadan kapıyı açmaya niyeti yoktu. Allah kahretsin diye homurdandım. Bunu söylerken yalnız Elena'yı değil, Ellie'yi de düşünüyordum. Bu lanet olası kadınların birbirinden farkı yok. Gracia'nın sorularına hayatımda en çok nefret ettiğim tarzda, yani uysal koca pozuyla yanıt vermeyi sürdürdüm ne yazık ki. Son cümlenin ardından kapı ardına kadar açıldı. Karşımda İtalya'dayken tanıdığım aynı genç ve güzel Gracia duruyordu. Hayalet görmüş gibi yüzüme baktıktan sonra kapıyı suratıma kapatıverdi. Daha sonra bana, "Önceden gördüğüm ama kim olduğunu çıkaramadığım biri gibi gelmiştin bana," dedi. Bunda anlaşılmayacak bir şey yoktu. Onun tanıdığı Miguel Litin görenekleri hiç takmayan biriydi. Eski püskü giysiler giyerdi, sakallıydı, gözlük de takmazdı. Oysa karşısında duran adam kel, miyop, sakalsız biriydi. Üstelik bir banker gibi giyinmişti. "Rahatla ve bırak da gireyim," dedim. "Benim, Miguel." Beni iyice inceledikten sonra içeri girmeme izin verdi. Ama yine de kuşkulu gözlerle beni süzmeye devam etti. Gizli mikrofonlar ya da dinleyiciler olması olasılığına karşı konuştuklarımız duyulmasın diye radyonun sesini sonuna kadar açmıştı. Oldukça sakindi. 3 kişilik ekibiyle 1 hafta önce gelmişti oraya. İtalyan elçiliğinin işbirliği sayesinde film çekmek için gerekli izinleri ve belgeleri sağlamıştı. Çalışmaya başlamışlardı bile. İtalyan Büyükelçiliğinin sponsorluğunu yaptığı Madame Butterfly'ın gala gecesine katılan yüksek düzeydeki hükümet görevlilerini filme almışlardı. General Pinochet de çağrılı olmasına karşın son dakikada katılamayacağını bildirmişti. İtalyan film ekibinin böyle önemli bir olaya katılması, onların Santiago'da bulunmalarının resmen onaylanması anlamına geliyordu. Bundan böyle kuşku uyandırmadan sokaklarda serbestçe çalışabilirlerdi. Moneda Sarayı'nın içinde de film çekebilmek için izin istenmişti. Gracia'ya bu konuda bir sorun çıkmayacağı da söylenmişti. Bu haberler beni öylesine heyecanlandırmıştı ki hemen film çekmeye başlamak istedim. O kadar ki sokağa çıkma yasağı başlamamış olsaydı geldiğim geceyi filme kaydetsinler diye Gracia'dan film ekibini uyandırmasını isteyebilirdim. Çekimlere ertesi sabah erkenden başlamaya ve ekiptekilere programı önceden bildirmemeye karar verdik. Onları yönetenin ben değil de Gracia olduğuna inanmalılardı. Öte yandan Gracia'da aynı filmi çekecek başka 2 ekip daha bulunduğunu asla bilmeyecekti. Gracia'nın her zaman yanında bulundurduğu grappayı, İtalya'da üzümden yapılan sert bir içki, ara sıra yudumlayarak konuşmamızı sürdürüyorduk ki telefon çaldı. Telefonun sesi ikimizi de ürküttü. Gracia almacı kaldırdı, biraz dinledi, sonra yerine koydu. Resepsiyondan aramışlardı. Biri şikayetçi olmuştu. Radyonun sesini kısmamızı istiyorlardı. Ürkütücü, unutulmaz bir sessizlik. Bir tek gün içinde çok fazla duygu karmaşası yaşamıştım. Odaya döndüğümde Elena derin bir uykuya dalmıştı. Benim başucumdaki komodinin üzerindeki gece lambası da yanıyordu. Hiç ses çıkarmadan soyundum, yatağa girdim. Yatağa uzanıp gözlerimi kapadığımda sokağa çıkma yasağının yarattığı ürkütücü sessizliğin farkına vardım birden. Sessizliğin yok ettiği koca kentte en ufak bir ses bile yoktu. Ne borulardan akan su sesi, ne Elena'nın soluk alıp vermesi duyuluyordu, ne de kendi bedenimin içinde en ufak bir ses. Gergindim. Bir türlü uyku tutmayınca kalktım. Pencerenin önüne gidip aşağıya, ıssız kente baktım. Dışarının temiz havasını solumaya çalıştım. Santiago'yu hiç böylesine yalnız, böylesine hüzünlü görmemiştim daha önce. Odamız otelin 5. katındaydı. Karşısında isin kararttığı yüksek duvarlar boyunca dar bir çıkmaz sokak uzanıyordu. Kül rengi bir pusun ardında bulanık bir gök parçası görünüyordu. Ana yurdumdaymışım duygusu yoktu içimde. Aksine Marcel Carné'nin şu ürkütücü eski filmlerinden birindeki köşeye sıkıştırılmış canilerden biri gibiymişim gibi hissediyordum kendimi. 12 yıl önce bir sabah saat 7'de bir çavuş başımın tam üstünü makinalı tüfek ateşine tutmuş, çalıştığım Şili filmcilik binasına doğru iteklenen bir öbek tutsağa katılmamı emretmişti. Patlamaların, silah seslerinin ve alçaktan uçan uçakların yankılanmaları bütün kenti titretiyordu. Çavuşun aklı öylesine karışmıştı ki neler olup bittiğini o bana sormuştu. "Biz tarafsızız," demişti. Adamın bunu neden söylediğini ve neden çoğul konuştuğunu anlamamıştım. Sonra yalnız kaldığımızda El Chacal de Nahuletor'un yönetmeni siz değil misiniz diye sormuştu. Benim demiştim. Bunun üzerine bir anda her şeyi unutuvermişti çavuş. Ateş seslerini, patlamaları, Moneda Sarayı'na düşen yangın bombalarını filan tümüyle unutmuş ve nasıl olup da filmlerdeki düzmece ölülerin yaralarından kan akıtabildiğimizi sormuştu bana. Açıklamam karşısında ağzı açık kalmıştı ama hemen arkasından yeniden kendini toparlamıştı. Arkaya bakmak yok diye bağırmıştı bize. Bakanın kafasını uçururum. Birkaç dakika önce sokaklarda gördüklerimiz olmasa bütün bunların bir oyun olduğunu sanabilirdik. Adamın biri kaldırımda kan kaybından ölmek üzereydi. Tıbbi yardım filan geleceği yoktu. Sivil giysili çeteler Başkan Allende'nin tarafını tutanları döve döve öldürüyorlardı. Sırtları duvara dayalı olarak yan yana dizilmiş tutsaklar bile gördük. Karşılarında duran bir bölük asker onları idam etmekle tehdit ediyordu. Buna karşılık bize eşlik eden askerlerse durmadan neler olduğunu soruyorlardı bize. Biz tarafsızız diye de yineliyorlardı. Gürültü ve karmaşa insanı delirtecek gibiydi. Silahlarının namlularını giriş kapısına çevirmiş askerler Şili filmcilik binasını kuşatmışlardı. Başındaki berede Sosyalist Parti'nin işareti bulunan kapıcı dışarı çıkıp bizi karşılamıştı. İşte diye seslenmişti parmağıyla beni göstererek. Bu adam Bay Litin'dir. Burada her şey ondan sorulur. Çavuş dirseğiyle onu öyle bir dürtmüştü ki kapıcı kendini yerde bulmuştu. Yıkıl git seni bok herif diye bağırmıştı çavuş. Kapıcı dört ayak üstüne doğrulmuştu. Çok korkmuştu. Bana bir fincan kahve ister misiniz Bay Litin diye sormuştu. Biraz kahve. Neler olduğunu öğrenmem için gidip telefon etmemi istemişti çavuş benden. Telefon etmeye çalıştıysam da kimseyi bulamamıştım. Binaya subaylar girip çıkıyordu. Biri bir emir veriyor, biraz sonra bir başkası gelip tam tersi bir başka emir veriyordu. Önce sigara içebilirsiniz deniyordu, sonra da içemezsiniz. Önce oturun deniyordu, sonra da ayakta durun. Yarım saat kadar sonra genç bir asker gelerek tüfeğiyle beni işaret etmişti. "Hey çavuş," demişti. "Dışarıda bir bayan var, bu adamı soruyor." Kuşkusuz Eli olmalıydı. Çavuş onunla konuşmak üzere dışarı çıkmıştı. Eli cesedimi almak üzere gelmişti. O karışıklıkta arkadaşlarımızdan biri ona benim Şili filmcilik binasının önünde kurşuna dizildiğimi söylemişti. O arada askerler bize gün doğumundan beri ayakta olduklarını, kahvaltı bile etmediklerini, hiç kimseden hiçbir şey almamaları konusunda uyarıldıklarını, üşüdüklerini, aç olduklarını anlatıp duruyorlardı. Tek yapabildiğimiz onlara sigara vermek olmuştu. Çavuş yanında bir teğmenle dönmüştü. Teğmen stadyuma götürülecek tutsakları ayırmaya başlamıştı. Sıra bana geldiğinde daha ben ağzımı açamadan çavuş atılmıştı. "Yo, teğmenim," demişti. "Bu adamın bir suçu yok. O buraya komşularını şikayete gelmiş. Arabasını parçalıyorlarmış." Teğmen bana nefretle bakmıştı. "Böyle bir zamanda ancak ayının teki böyle bir şikayette bulunmak için gelir buraya. Söyle ona defolup gitsin." Bir koşu tutturmuştum. Kaçmaya çalıştığımı bahane edip enseme bir kurşun göndereceklerinden kuşkum yoktu. Hep böyle yapıyorlardı. Ama bana yapmamışlardı. Sokağımızda kimi evlere bayraklar asılıyordu. Böylece askerler kendi taraflarını tutanları tanıyabileceklerdi. Hükümetle olan ilişkimizi, Allende'nin başkanlık kampanyasındaki çalışmalarımı, darbe yapılacağı anlaşılınca evimde yapılan toplantıları bilen bir kadın Eli ile beni ihbar etmişti bile. Bu yüzden eve gitmedik. Bunu izleyen ay boyunca üç çocuğumuzla birlikte yanımıza en gerekli eşyalarımızı alarak evden eve dolaştık. Ölümün soluğunu ensemizde hissediyorduk. Sonunda sürgüne gitmekten başka seçeneğimiz kalmadı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 40.